Ayrım 43.
Bu aralık salgınlar Erzincan'da da artmış, hastanelerde izdiham ziyadeleşmişti. Merkez Hastanesi'nden başka Aziziye ve Harbiye kışlaları da hastane olmuştu. Orada da hekimlerin birçoğu hastalanmış ve birçoğu ölmüştü. Geri giden Tebdil Havalı ve Firari Erat hastalığı gerilere naklediyordu. Bir yandan Ulu Kışla'ya kadar benzin ana hattı, diğer yandan Erzurum, Kiğ, Palu, Maden, Diyarbakır ve Erzurum-Erzincan Harput-Diyarbakır yollarındaki ve civarındaki köylere hastalıklar bulaşmıştı. Muntazam istatistik yapmak imkanı yoktu. Hastalara teşhis koymak değil, künyelerini kaydetmek bile çok defa mümkün olamıyordu. Mart 1915 ayında sıhhi durumda biraz daha iyileşme olmasına, lekeli tifo hafiflemiş bulunmasına rağmen bir ayda hastaneye giriş 38.730, ölü 9.242 idi. Sadece lekeli tifodan 2.109 musab, 1.116 ölü vardı. 6 Şubat 1915'te Hasankale'de 2.041, Erzurum ve civarında 8.906, Bayburt'ta 1.050, Trabzon'da 1.000, Bulanık'ta 457, Hınıs'ta 913, Malazgirt'te 412, Van'da 521 hasta ve yaralı vardı. Mazbut olmayan Erzincan, Elazığ, Muş, Bitlis, Diyarbakır hastaneleriyle birlikte 3. Ordu hasta ve yaralı mevcudu 20.000'i buluyor demekti. Sarıkamış Muharebesi'nde üzerinde durulması lazım gelen mühim bir nokta şudur. Bu büyük teşebbüste elbette pek çok yaralı, kışın en şiddetli zamanında bu diyarda elbette pek çok hasta olacaktı. Salgınlar orduyu zaten her taraftan sarmıştı. Buna mukabil geri sıhhiye teşkilatı son derece noksandı. Hasta ve yaralı sevkiyat yolları tanzim edilmemişti. Hülasa bu büyük işe girişilirken sıhhi hizmete hiçbir kıymet ve ehemmiyet verilmemişti. Yukarıda tasvir ettiğim tablo bu ihmalin acı cezasından bir sahnedir. Yalnız ileri değil, bilhassa geri sıhhi teşkilatı geniş ve kafi bir ölçüde hazırlanmadan bir yığınak ve harp yapmanın şaşmaz ve affetmez cezası her vakit bu olmuştur ve bu olacaktır. Ordunun sıhhi hizmetinin idaresi yükünü üzerine alan büyük sıhhi makamların ve bütün ordunun sevk ve idaresi mesuliyetini yüklenen komutanların cezası çok ağır olan bu hataya düşmemek için bu geçmiş faciaları daima göz önünde tutmaları lazımdır. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Harpten önce Erzurum'da seyrek olarak görülen tifüs taarruzun başladığı günlerde birden alevlendi. Bütün evlere ve hastanelere yayıldı. Tifüsün önlenememesinin birinci sebebi bitlenmenin önüne geçilememesiydi. Bir diğer sebebi de hastalığın havadan geçtiğine olan yanlış inanç yüzünden doktorların hastalarla yakın temastan kaçınmalarıydı. Hastalık %70 ölümle sonuçlanıyordu. Askeri ve halkı kırıp geçiren tifüsün önlenmesi için her şeyden önce bitlerin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ancak elbise ve eşyaları temizleyecek tıbbi malzeme yoktu. Söz gelimi Hasankale Hastanesi'nde hiçbir dezenfeksiyon aleti olmadığı için hastanede bitler kaynaşıyordu. Hastanenin kendisi bir mikrop yuvasıydı. Hastanede görev alan 3 baş tabip arka arkaya tifüsten ölmüştü. Hastane önünde kazılan 20 metre boyunda ve 2 metre derinliğinde bir çukura ölenler istif ediliyordu. Sonunda Türk doktorları kendi keşfettikleri iptidai makinelerle biti yenmeyi başardılar. İlk defa olarak asker elbiseleri ekmek fırınlarında ısıtılarak bitlerden temizlendi. Bu usulün başarılı görülmesi üzerine fırınlama bütün kıtalarda yaygın bir hale getirildi. Daha sonra da seyyar kazanlar üstüne yerleştirilen kaplar içerisindeki elbiselere yüksek ısıda buhar uygulandı. Daha pratik olan bu yöntem kısa zamanda yaygınlaştı. Tifüsün önlenmesinde Türk doktorlarının diğer bir başarısı da kendi icat ettikleri aşılardı. Ordu baştabibi Tevfik Sağlam Bey bu aşıyı yaygın bir şekilde depo taburlarında kullandı. 1915 yazında tifüs salgını kontrol altına alındı. Harp sonuna kadar şehit düşen doktorların sayısı toplam 59'u bulmuştu. Bunların sadece 7 tanesi muharebede şehit olmuş, geri kalanların tamamı salgın hastalıklar sonucu vefat etmişti. Ülkenin çalışabilecek güçteki nüfusu silah altındadır. Gıda başta olmak üzere her tür ihtiyacın nakli valilerce yaptırılmakta, bu nakliyatta da kadınlar ve çocuklarla 45 yaşından büyük erkekler çalıştırılmaktadır. Çeşitli illerden Erzurum'a yapılan bu nakliyatlardaki ortak çaresizlikler 21 Şubat 1915'te Kastamonu valiliğince de dile getirilmektedir. Erzurum'a giden bir kafile ancak 40 günde ve mevcudun yarısıyla geri dönmektedir. Erzurum'dan dönen kafile memurları ve hayvan sahipleri tifoya tutularak kısmen yollarda kısmen evlerinde ölmektedir. Bundan herkes dehşete kapılmakta, tekrar Erzurum'a göndermek için yapılan tehdit, orada muhakkak zannedilen ölüme karşı tesir sırt kalmaktadır. Sefer için biraz daha tazyik olunacak olursa herkes hayvanlarını terke ve hapiste yatmaya razıdır. İsrar devam edecek olursa mevsim sonuna kadar hiçbir hayvan sağ kalmayacaktır. Esir düşenlerimiz, kanlı bir trajedi. Evet Horatio, sen misin gelen? Benim ama ne kaldıysa benden. Shakespeare. Harpte çatışmalar sırasında ya da donarak şehit olanların, yaralananların ve salgın hastalıklar başta olmak üzere çeşitli sebeplerle hastalananların ve şehit düşenlerin yanı sıra en büyük kayıp kaynaklarından birini de esir düşen subay ve erler oluşturmaktadır. Rusların Sarıkamış ve çevresinde topladıkları esirlerin önemli bir bölümünü Türk kıtalarının gerisinde kalan hasta ve yaralılar oluşturmaktadır. Sarıkamış bölgesinde defnettiklerini ileri sürdükleri 18 bin askerin 5 bin tanesi açıkça söylemeseler de Hamamlı'da kurdukları esir kampında hastalık ve bakımsızlıktan şehit olan Türk askerleridir. Zaten Ruslar çok az sayıda sağlam esir almışlar, ellerinde kalan 2 bin kadar esiri ise Sibirya'ya nakletmişlerdir. Birinci Dünya Harbi'nin mağdurları içinde en büyük talihsizlikleri yaşayanların bir kısmı Ruslara esir düşen Türk askerleriyle bölgeden tehcir edilen Müslüman halk olmuştur. Bu insanlar dünyanın en sağır ve sessiz kamplarında son asrın en büyük insanlık trajedisini yaşamışlardır. Ramazan Balcı, günümüz yazarlarından. Çok duygusal yanlışlara kolayca düşülebilecek bir konuda iddialı olmak ilk planda yadırganabilir. Çoklukla geriye doğru yaşanan olayları ileriye doğru sürdürülmek istenen hakimiyet için bir malzeme olarak ele alma alışkanlığı, bu konudaki iddialara daha da çekimser yaklaşılmasını gerekli kılar. Ne var ki dünya hakimiyeti ve menfaat kavgalarını kendi topraklarında seyreden Osmanlı İmparatorluğu, tarihin yönünü çevirmek bir yana binlerce Türk'ün yaşadığı bu kanlı trajedileri insanlık alemine duyurmak becerisini dahi gösterememiştir. Hakim güçlerin bu alışkanlıkla ileri sürdükleri sözde Ermeni soykırımı iddiaları, bir bakıma Osmanlı esirlerinin maruz kaldığı şartların yeterince anlatılamamasından kaynaklandı denilebilir. Zira yapılan bunca fecaatin üstünü bu iddiadan başka bir şeyle örtme imkanı yoktur. Harp meydanlarında esir edilen askerlerin yanında işgale uğrayan bölgelerden ve Kafkasya işlerinden toplanılan yerli halka, bilhassa Rus ordusunda bulunan Ermeniler tarafından yapılan zulümler, artan bir kin ve hırsla Birinci Dünya Harbi süresince devam etmiştir. Sarıkamış'ta esir edilen Türk subayları askerlerle karışık bir şekilde hayvanlara mahsus vagonlar içerisinde Tiflis'e kadar götürüldüler. Sarıkamış'ta esir düşen 9. Kolordu Karargahı subaylarının üstlerindeki elbiseleri dahil bütün şahsi eşyalarına el konuldu. Ruslar esir subaylar hakkında uygulanan yerleşmiş kuralların aksine Osmanlı subaylarına her türlü hakareti yaptılar. Subaylar açlığa mahkum edilmenin yanında hakaret maksadıyla en pis ve sefil hapishanelere yerleştirildiler. Alman ve Avusturyalı esirler Rusya'nın Avrupa kıtasındaki şehirlerinde tutulurken Osmanlı esirlerinin tamamı Sibirya'ya gönderildiler. Ruslar rütbesiz askerleri 30 kişilik vagonlara 50-60 kişi istif ederek Sibirya'nın en uzak ve en soğuk bölgelerine taşıdılar. Yaklaşık 2 ay süren yolculuk esnasında açlık, bakımsızlık ve tedavi imkanlarından yoksunluk yüzünden esirlerin %50'den fazlası yollarda şehit edildi. Askerler ayakta ancak durabildikleri vagonlarda günlerce yolculuk ettiler. Yol boyunca esirlere ekmek ve su verilmedi. Yolculuk esnasında vagonların açılmasına izin verilmiyordu. Tuvaletin bulunmadığı vagonlarda insan pislikleri ayak altına bırakılıyor, kokunun şiddetinden vagonların yanlarına yaklaşılmıyordu. Pislikten kaynaklanan ishal ve tifüs yaygın bir şekilde devam ediyordu. Askerler arasında her gün 4-5 ölüm olayı yaşanıyordu. Cenazeler 3-4 gün vagonlardan alınmıyor ya da yolculuk esnasında dağ başlarına atılıyordu. Sarıkamış'ta esir edilen Türk askerlerini İsveç Salibi Ahmer Murahbası Graf Londrov şöyle tarif etmişti. İzdihamdan ve kokudan yanlarına varılmayan, kapıları kilitli ve içerisi tıka basa Osmanlı esirleriyle dolu büyük bir tren 1915 Ocak ayının sonunda Sirzan istasyonuna geldi. İçindeki esirler insan kılığından çıkmış, açlıktan renkleri sararmış, yanakları çökük, elmacık kemikleri dışarı fırlamış, kımıldayamayacak şekilde yorgun ve kuvvetten düşmüş, elbisesiz, ayakları çıplak, kainatta mevcut bütün bulaşıcı hastalıklarla müptela bir haldeydi. Bu feci manzara insanların yüzlerini kızartacak ve kalplerini sızlatacak derecedeydi. Her birinde 40-50 esirin bulunduğu iki vagon kapıları kilitlenerek Tiza istasyonuna terk edilir. Günler süren yürek parçalayıcı feryatlara kimse kulak vermez. Açlık ve susuzluktan esirlerin tamamı şehit olur. Bu cinayetten bir iz bırakmak istemeyen Ruslar vagonları ateşe verirler. Ruslar hastalık var bahanesiyle 500 askerin üzerlerinden elbiselerini soyar, sadece don gömlekle kalan askerler Tiza şehrine varana kadar soğuktan donar. İçlerinden yalnız bir tanesi kurtulabilir. Sınır bölgelerini boşaltan Ruslar yerlerinden ettikleri hanımlara tecavüz etmekten geri kalmazlar. Yerli Müslüman halktan toplayıp sürgün ettikleri insanlar arasında 3 yaşında kız çocuklarıyla beraber 80 yaşında ihtiyarlar da bulunmaktadır. Ermeni nüfusun yoğun olduğu bölgelere sevk edilen Osmanlı esirlerinin imhası içinse hiçbir şart eksik değildir zaten. Buralardaki hasta erler diğerlerinin içinden hiçbir zaman alınmazlar. Barınaklar son derece pis ve havasızdır. Ekmek oldukça yetersizdir ve günde bir defa sade suya salınmış balık çorbası verilmektedir. Ermeni askerler sırf zevk için Osmanlı esirlerini öldürmekte ya da işkence etmektedirler. Bilhassa Kars ve Aleksandropol'de her türlü zulüm yapılmaktadır. Buralarda Osmanlı esirlerini alıp satmak için pazarlar kurulmuş, sağlam esirler 12 ruble, zayıflar daha ucuz, hastalar bir paket tütüne satılmıştır. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Krasnoyarsk şehrinde kurulan kampta lekeli humma şiddetle hüküm sürüyordu. Esirler hasta da olsa tamamen kuru tahta üzerinde yatıyorlardı. Esirlerin durduk yerde şehit edildikleri de görülüyordu. Osmanlı esirlerinin üzerlerinden elbiseler alınmış, birçoğu iç çamaşırları ile Sibirya'nın soğuğuna terk edilmişti. Ruslar ele geçirdikleri yaralıların tedavisi ile ilgilenmediler. Yaralıların büyük çoğunluğu bulundukları yerlerde ölüme terk edildi. Bir hastaneye kaldırılmak bahtiyarlığına erenler, buralarda bulunan Ermeni doktorlar ve hasta bakıcılardan devamlı surette kötü muamele gördüler. Ruslar diyet yapacak hastalara siyah ekmek vererek ölümlerine sebep oluyorlardı. Hiçbir temizliğin olmadığı hastanelerde lekeli hummadan pek çok asker şehit oldu. Az bir dikkatle tedavi edilebilecek hastaların çoğu bakımsızlık yüzünden ölüyordu. Krasnoyarsk'ın 3000 kilometre kuzeyinde bulunan Sirentiski'de havalar ekseriye -40-50 derece arasında seyrediyordu. Yazlık barakalara doldurulan esirler arasında salgın hastalıkların korkunç boyutlara varması üzerine esir düşen Türk doktorların bir kısmı bu kampa gönderildi. Esirler arasında lekeli humma, yılancı, kızıl mançuri humması yaygındı. Bu salgın hastalıklara rağmen askerler kucak kucağa yatıyordu. Hastaların üzerine örtecek örtüleri olmadığı gibi ilaç bulmak da mümkün değildi. Ruslar dışarıdan ilaç sağlanmasına izin vermiyorlardı. Bir takım bahanelerle esirlerin birkaç gün aç bırakıldığı oluyordu. İsveç ve Danimarka konsolosları ile Azerbaycan Himmet Fırkası murahası, Alman doktorlar Nerimov ve Mahmudov, Muhacerat Fırkası'ndan Ağa Muhammed ve Muavenet Cemiyeti üyesi Morislov'un katıldıkları bir heyet Nargin Adası'na geldiler. Gördükleri karşısına dehşete kapılan heyet üyeleri Osmanlı esirleri karşısında ağlamaktan kendilerini alamadılar. 400 kişinin kalabileceği bir hastanede 1200 hasta vardı. Bir kısmı ölüm halinde bulunan hastalar su ve yemek isteriz diye inliyorlardı. 30 kadar cenaze bir kenarda üst üste yığılmıştı. Hastaların büyük kısmı için yatak yoktu. Üzerlerinde elbiseleri de bulunmayan hastalardan her gün 30 kadarı ölüyordu. Geri dönüş imkanlarının son derece sınırlı olduğu bölgelerden salgın hastalıklar ve katliamların da etkisiyle pek az Osmanlı esiri kurtulabildi. Son sözler. Tarih sadece geçmişi unutanlar için bir tekrardır. T.S. Eliot. 1915 Ocak ayının ilk günlerine kadar İstanbul'da yayınlanan resmi bildiriler zafer haberleriyle doludur. Daha sonraki günlerde yayınlanan resmi bildirilerde Kafkas cephesinden muğlak ifadelerle söz edilmesi ve buna karşılık Rus basınında çıkan zafer haberleri halkta harbin umulduğu gibi neticelenmediği kuşkularını doğurmuştur. İstanbul'daki Sarıkamış sessizliğinin Enver Paşa'nın cepheden dönmesinden sonra da sürdüğü günlerden birinde Sofya Ateşe Militeri Mustafa Kemal Bey o günlerde atandığı Çanakkale'deki yeni görevi nedeniyle Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın ziyaretine gider. Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Atatürk. Sofya'dan İstanbul'a geldiğim zaman Enver Paşa da Sarıkamış harekatından İstanbul'a dönmüş bulunuyordu. Önce kendisini ziyaret etmek için makamına gittim. Biraz sonra Enver Paşa ile karşı karşıya bulunuyorduk. Enver biraz zayıf düşmüş, rengi solmuş bir haldeydi. Söze ben başladım. Biraz yoruldunuz. Yok, o kadar değil. Ne oldu? Çarpıştık, o kadar. Şimdiki vaziyet nedir? Çok iyidir. Enver'i daha fazla üzmek istemedim. Sarıkamış Harbi'ndeki üstün başarıları nedeniyle Bronz Artpaşa, 11. Kolordu Komutanı Galip Paşa, Hafız Hakkı Paşa, Erzurum Valisi Tahsin Bey, Van Valisi Cevdet Bey ve Trabzon Valisi Cemal Bey'e çeşitli derecelerden madalyalar verilir. Bunun dışında İstanbul'daki sessizlik sürüp gitmektedir. Uygulanan şiddetli sansür nedeniyle halkın haber alması bir yana, meclisin ve hükümetin bile cephelerde olan biteni etraflıca öğrenebilmesi mümkün değildir. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Sarıkamış felaketinin haberleri cepheden dönebilen yaralı askerlerin anlattıkları ile bir süre ağızlarda gezdiyse de ardından gelen Çanakkale zaferinin etkisiyle çabuk unutuldu. Tarihin bu acı tecrübelerle dolu safhası muhtemelen unutulup gidecekti. Oysa Sarıkamış harekatı son dönem Osmanlı tarihini belki de en iyi yansıtan kesitlerden biriydi. Harekat kendi şartları içinde değerlendirilip tarih sahnesindeki yerini almalıydı. Olayların akışı Sarıkamış harekatına ikinci kez bu hakkı vermeli. 1 Mart 1915'te Millet Meclisi'nin kapanış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Halil Bey, Sarıkamış Harbi hakkında şunları söyleyecektir. Harbin ilk günlerinde hududumuzu geçerek Köprüköy civarında yerleşmiş bulunan düşmanın bütün kuvvetleri, kahramanlarımızın süngülerinin ucuyla büyük bir itina ile tahkim eyledikleri mevzilerinden tart ve aralıksız 40 gün süren bir taarruz ile Sarıkamış'a kadar sürülmüş ve düşmanın yeniden celp edildiği önemli kuvvetler de ordumuzun azim ve iddeti önünde erimiştir. Harbiye Bakanı Enver Paşa uzun bir süre Millet Meclisi'ne gitmemiştir. Mecliste 5 Ekim 1915 günü alkışlar eşliğinde yaptığı konuşmasında ise Sarıkamış harekatına kısa başlıklarla değinecektir. Kafkasya'da patlayan Rus top ve tüfeğiyle başlayan düşman taarruzu önce ilerler gibi olmuştur. Fakat aradan bir ay geçtikten sonra Rusları kendi arazileri dahilinde takip edecek surette karşı taarruza geçerek onları hırpaladık ve bugüne kadar gördüğünüz gibi Rus ordusunu artık bizim için bir tehlike oluşturmayacak hale getirdik. Sonraki günlerde Sarıkamış tamamen unutulmuş gibidir. İttihat ve Terakki Partisi harp sebebiyle 1915 yılında yapamadığı 7. kongresini 1916'da yapar. Bu kongrede Çanakkale'den Kafkas cephesindeki kahramanlıklardan bahsedilmektedir. En çok da Ermeni isyanlarından, fakat Sarıkamış'ın adı bile geçmemektedir. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Sarıkamış harekatı ilk dönemde ne kadar unutturulmak istenmişse, bu sefer de o ölçüde abartılı bir üslup ile ele alınmıştır. Bugün için tarihe mal olmuş her iki dönemin ardından Sarıkamış harekatı daha sağlıklı bir yaklaşımla ele alınmalı ve Osmanlı tarihindeki asıl yerine oturtulmalıdır. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Sizi inandırmak isterim ki Enver'le Hafız Akın'ın amacı da hizmetti ve her ikisi de her gün ateş içinde bulundukları için 10 kez yaralanabilirlerdi. Fakat sonuç, en önemli bir noktada Enver'in ruhsal kimliğidir. Gerçekten devrim tarihimizde bu kadar önemli bir görev üstlenen bu genç, cesur ve özverili Enver bir hain ya da bir cahil miydi? Enver hain değildir, yalnız büyük komutanlık konusunda güçleri yerinde kullanma, değerlendirme denilen önemli erdemden tam anlamıyla payını alamamıştır. Enver cahildir, kuşak olarak Enver başkomutan olduğu zaman gerçek bir başkomutan yanında ikinci derecede kurmay subay olabilecek yaştaydı. Akıl ancak dahi yaratılmış seyrek insanlar için yaşta değil başladır. Oysa ki Enver dahi değildir. Öyleyse Enver nedir? Enver hastalıklı bir hayalet, hırslı bir şöhrettir. Fakat en farklı ve seçkin özelliği bir ihtilal bağımlısı olmasıdır. Allah onu hiçbir şeyden korkmaz, hiç kimseden çekinmez, her şeyi yönetimi altına almaya, herkesi küçük görmeye mahkum bir yaratılışta yaratmıştır. Her şey, hatta ülkenin hayatı bile Enver'in gözünde bir hiçtir. Benliğine o kadar büyük bir güveni vardı ki gördünüz, sonuçta Almanların görüş ve emeline hizmet etti gitti, biz de birlikte. Enver devlet işleriyle ilgili her girişime atılırken belki can atarak aman batıyor kurtarayım demiştir. Fakat girişimi başarısızlığa uğrayınca sadece basit bir dudak büküşüyle zaten batacaktı, battı deyip geçtiyse kesindir. Balkan Savaşı'ndan sonra bir kurtuluş yolu bulmaya ihtiyaç duyan herkes Enver'i karşısında emre hazır görünce eteğine sarıldı. Aman bize acı ve rehberlik et dedi. Çünkü denize düşmüştük. Enver rehberlik etti. Kurtuluş yolunda koşan bu genç kılavuz yaratılışı gereği iz boyunca yürümedi. Çünkü iz zahmetliydi, uzuncaydı. İleri görüş önlem ve sezgiye gerek gösterirdi. Enver kestirme yoldan yürüyerek çabuk varmak gibi delice bir hevese kapıldı, uçurumlara atıldı bizle birlikte. İşte efendiler karar verelim. Sarıkamış bize büyük bir ibret olduğu kadar tarihimize parlak bir onur sayfasıdır. Gelecek kuşaklara ibret olsun ki biz tüm millet yanlış yaratılmış bir adamın arkasında kurtuluş aradığımız için feleğin dediği güne düştük. Tarihlere and olsun ki büyük bir Türk ordusu bilgisiz ve deli komutanın hırsıyla yüksek dağlar üstünde, kara kışın tipisiyle yüzyılların düşmanının güllesi ve kurşunuyla uğraşa cenkleşe, ulusal bağımsızlık uğruna tümüyle mahvoldu da bir eri sırt çevirmedi. Sarıkamış'ta hiç panik olmamıştır. General Fahri Belen, harp tarihi yazarı. Sarıkamış Muharebesi'nde esir ve şehit olmak üzere Türk ordusu 40 bin kişi kaybetmişti. Yaralılar, hastalar ve firarilerle ordu mevcudu 1/3'e inmişti. Rus harp tarihi yazarları Türk komutanlarının Enver Paşa'nın parlak ve cüretli planını tatbik edecek kuvvette olmamalarını yenilginin başlıca sebebi olarak göstermektedirler. Bunlar Türk subay ve erlerinin kahramanlıklarını da övmektedirler. Biz Enver Paşa'nın bu yüksek gücü insan takatinin üstünde kullandığı, komutanlarının kabiliyetlerini, vasıtaların yetersizliğini, iklimin ve arazinin zorluklarına dikkate almadığı kanısındayız. Başlangıçta Rusya'yı sarsan Sarıkamış manevrası sonunda Türkiye'yi sarsmış, harp tarihinin bir faciası ve Türk milletinin elemli bir hatırası olmuştur. Fakat bu harp eşi az bulunur bir kahramanlık destanıdır. Onun aziz şehitlerini saygıyla selamlarım. P. Muratov, W. E. Allen, dönemin yazarlarından. Sarıkamış Muharebesi Türklerin ve Rusların inanılmaz bir mukavemet ve istikrarla hareket ettikleri bir imha muharebesiydi. Sarıkamış Türk mücahitlerinin ruhundaki büyük kahramanlığın tezahürü olarak yaşamalıdır. Alman Büyükelçiliği, Gümüşsuyu, İstanbul, 16 Ekim 1916 Çarşamba. Büyükelçi Sarıkamış üzerine yeni bir cephe açılmasını teklif eder. Enver Paşa çıldırmış gibi ayağa kalkar. Nasıl istersiniz ki daha evvel silah vaat etmiştiniz, kış mevsimine dayanıklı giyecek vaat etmiştiniz, ilaç vaat etmiştiniz, vermediniz ve Trabzon'dan Van'a kadar bütün bölgeyi kaybettik. Kitabın sonu. 4 Mart 2007. Sayfa 515.